7. Ayrım.
O gece Brida denizler ve yemyeşil adalarla dolu güzel bir düş gördü. Sabaha karşı uyandı. Lawrence'ın yanında olduğuna sevindi. Kalktı, yatak odasının penceresinden uyuyan Dublin şehrine baktı. Ne zaman korkarak uyansa, uyuyan şehri seyretmekte olan babasını gördüğünü anımsadı. Bu anısı çocukluğundan başka bir sahneyi hayalinde canlandırdı. Babasıyla birlikte plajdaydılar. Babası Brida'ya gidip suyun soğuk olup olmadığına bakmasını söyledi. Brida 5 yaşındaydı ve işe yarayacağı için seviniyordu. Kıyıya gitti, ayağının baş parmağını suya soktu. "Ayağımı soktum, su soğuk," diye haber verdi. Babası onu kucağına alıp kıyıya getirdi ve hiç uyarmadan suyun içine atıverdi. Brida önce panikledi ama sonra babasının yaptığı numaraya kahkahalarla güldü. Babası "su nasıl?" diye sordu. Brida "harika," dedi. "Tamam, bundan sonra bir şeyi öğrenmek istediğin zaman balıklama dalacaksın." Brida bu dersi çabucak unutmuştu. Daha 21 yaşında olsa da pek çok şeye heveslenmiş ama hızla başladığı her hevesten aynı hızla vazgeçmişti. Zorluklardan korkmazdı. Onu ürküten belirli bir yolu seçmeye zorlanmaktı. Bir yol seçmek demek, öteki yolları deneme fırsatını kaçırmak demekti. Önünde koca bir hayat vardı ve ileride şimdi yaptığı seçimlere pişman olabileceğini düşünüyordu. "Kendimi bir şeye mahkum etmekten korkuyorum," diye düşünüyordu. Olabilecek bütün yolları denemek istiyor, sonunda hiçbirinde yol almıyordu. Yaşamının en önemli alanı olan aşkta bile birine bağlanmayı, kendini sevgiye adamayı becerememişti. Aşktaki ilk hayal kırıklığından sonra hiçbir zaman kendini tamamen vermemişti. Acı çekmekten, kaybetmekten, ayrılmaktan korkuyordu. Oysa bunlar aşk yolunda karşılaşılması kaçınılmaz olan şeylerdi ve bunu önlemenin tek çözümü o yola hiç girmemeye karar vermekti. Acı çekmemek için aşkı reddetmek gerekiyordu. Bu da hayattaki kötülükleri görmemek için kendi gözlerini çıkarmak gibi bir şeydi. Hayat ne kadar karmaşık. Riskler almak, bazı yolları izlemek, diğerlerinden vazgeçmek gerekiyordu. Vicka'nın bazı yolları sırf doğru olmadıklarını kanıtlamak için seçenlerden söz ettiğini anımsadı. Yine de bu, bir yola girmek ve sonra bütün hayatını yaptığı seçimin doğruluğunu sorgulayarak geçirmek kadar kötü değildi. Hiç kimse korkmadan seçim yapamazdı. Yasa buydu. Karanlık gece buydu ve herhangi bir şeyi değiştirecek cesareti bulamasalar bile, hiçbir karar vermeseler bile, kimse karanlık geceden kaçamazdı. Çünkü orada saklı hazinelerin sunduğu yararlar bir yana, karanlık gecenin kendisi başlı başına bir karar, bir değişiklikti. Lawrence haklı olabilirdi. Sonunda başlangıçtaki korkularına gülüp geçeceklerdi. Tıpkı kendisinin ormanda var olduğunu sandığı yılanlara ve akreplere gülüp geçtiği gibi. Biri de umutsuzluk içindeyken İrlanda'nın koruyucusu olan Aziz Patrick'in bütün yılanları ülkeden kovup uzaklaştırdığını unutmuştu. Delikanlının duymasından korkarak "İyi ki varsın Lawrence," diye fısıldadı. Biri de yeniden yattı ve çok geçmeden uyudu. Ama uyumadan önce babasıyla ilgili başka bir hikaye geldi aklına. Bir pazar günüydü ve bütün aile büyükannesinin evinde yemek yiyordu. Biri de 14'ünde olmalıydı. Ödevlerinden birini yapamadığı için sızlanıyordu. Çünkü o ödeve ne zaman başlasa yanlış yapıyordu. Babası, "Belki de yanlış yaptığın her sefer sana bir şeyler öğretiyordur," dedi. Oysa biri de yanlış yolu seçtiğinden ve işi düzeltecek başka yol olmadığından emindi. Babası onun elinden tutarak büyükannenin her zaman televizyon izlediği salona götürdü. Orada artık onarılamadığı için yıllar önce durmuş olan kocaman bir duvar saati vardı. Babası saate bakarak "Dünyada hiçbir şey tamamen yanlış değildir yavrum," dedi. "Durmuş bir saat bile günde iki kez doğru saati gösterir." Biri de büyücüyü bulmadan önce ormanlık dağlarda bir süre yürüdü. Büyücü dağın tepesine yakın bir kayanın üzerinde oturuyor, batı yakasındaki vadiyi ve dağları seyrediyordu. Manzara çok güzeldi. Biri de ruhların böyle yerleri yeğlediklerini hatırladı. Büyücüye yaklaşırken, ''Tanrı sadece güzelliğin tanrısı mıdır?'' diye sordu. ''Eğer öyleyse dünyadaki çirkin insanlar ve çirkin yerler ne olacak?'' Büyücü cevap vermedi. Biri de mahcup oldu. ''Galiba beni tanımadın. 2 ay önce buradaydım. Bütün geceyi ormanda tek başıma geçirdim. Ancak kendi yolumu bulduğum zaman geri gelmeye yemin ettim. Vicka diye bir kadınla tanıştım.'' Büyücü irkildi ama kızın bunu fark etmediğini anlayınca rahatladı. Sonra kaderin bu cilvesine gülümsedi. Kız, ''Vicka bana cadı olduğumu söyledi.'' diye sürdürdü sözünü. ''Ona güvenmiyor musun?'' Bu, Birida'nın gelişinden beri büyücünün sorduğu ilk soruydu. Genç kadın onun kendisini gerçekten dinlediğini anlayınca sevindi. O ana kadar bundan emin değildi. ''Evet, ona güveniyorum.'' dedi. ''Ay töresine de güveniyorum. Ama beni karanlık geceyi anlamaya zorlamakla güneş töresinin de bana yardım ettiğini biliyorum. O yüzden buraya geldim.'' Büyücü, ''Öyleyse otur da grubun tadını çıkar.'' dedi. Biri de ''Bir daha tek başıma ormanda gecelemeyeceğim.'' diye karşılık verdi. ''Buraya son gelişimde.'' Büyücü onun sözünü kesti. ''Onu söyleme, Tanrı kelamdır.'' Vicka da aynı şeyi söylemişti. ''Ne yanlış yaptım?'' ''Eğer son gelişimde dersen, gerçekten son gelişin olabilir. Oysa geçen sefer gelişimde demek istiyordun.'' Biri de üzüldü. Bundan sonra söylediklerine çok dikkat etmeliydi. Sesini çıkarmadan oturup büyücünün dediği gibi grubu seyretmeye karar verdi. Öyle yapınca da tedirgin oldu. Bir saate kalmadan karanlık çökecekti. Halbuki onun anlatacağı, söyleyeceği, soracağı pek çok şey vardı. Kıpırdamadan oturup bir şeye bakarken başka şeyler yapabileceği ya da insanlarla buluşabileceği bir zamanı boşa harcıyormuş gibi gelirdi. Vaktini çok daha iyi kullanabilirdi çünkü daha öğrenecek çok şey vardı. Yine de güneş ufukta alçaldıkça bulutlar altın rengi ve pembe ışınlarla parladıkça biri de hayatta erişebilmek için çabaladığı hedefin ya da olduğunu günün birinde oturup böyle bir gün batımını izlemek istediğini hissetti. Bir ara büyücü dua etmesini biliyor musun diye sordu. Tabii ki biliyordu. Herkes dua etmeyi bilirdi. Tamam, güneş ufka değdiği anda bir dua oku. Güneş töresinde dualar aracılığıyla Tanrı ile iletişim kurarız. Ruhun sözcükleriyle edilen bir dua herhangi bir ritüelden çok daha güçlüdür. Biri de ben dua etmeyi bilmem çünkü ruhum sessiz dedi. Büyücü güldü. Sadece gerçekten aydınlanmış olanların ruhları sessizdir. Öyleyse ben neden ruhumla dua edemiyorum? Çünkü ona kulak verip ne istediğini öğrenecek alçak gönüllülükten yoksunsun. Ruhunun isteklerini dinlemekten utanıyor, o istekleri Tanrı'ya iletmekten korkuyorsun. Çünkü Tanrı'nın bunlarla ilgilenmeye ayıracak zamanı olmadığını sanıyorsun. Biri de bir gün batımını seyrediyor ve bir bilgenin yanında oturuyordu. Ancak böyle durumlarda hep olduğu gibi, orada olmayı hak etmediği duygusuna kapılıyordu. Kendimi değersiz bulduğum doğru dedi. Ruhsal arayışın hep benden daha üstün olanlara göre olduğunu düşünüyorum. Eğer varsa o üstün kişilerin hiçbir şeyi aramaları gerekmez. Onlar başlı başına ruhu ifade ederler. Arayış bizim gibiler içindir. Büyücü bizim gibiler demişti. Oysa o bir dadan fersah fersah ilerideydi. Törelerin birbirinin eşi olduğunu, sadece öğretim yöntemlerinin farklı olduğunu sanan biri de Tanrı hem ay töresinde hem güneş töresinde Tanrı'dır dedi. O yüzden bana dua etmeyi sen öğret. Büyücü yüzünü güneşe çevirerek gözlerini kapadı. Bizler insanız Tanrım ve kendi ululuğumuzu bilmiyoruz. Tanrım bize ihtiyacımız olanları niyaz edecek alçak gönüllülüğü bahşet. Çünkü hiçbir arzu boşuna değildir. Hiçbir istek yararsız, anlamsız değildir. Her birimiz kendi ruhumuzu en iyi şekilde nasıl besleyeceğimizi biliriz. Bizlere arzularımızı senin sonsuz bilgelik kaynağından geliyormuş gibi görmek cesaretini bahşet. Ancak arzularımızı, isteklerimizi kabullenerek kim olduğumuzu anlamaya başlayabiliriz. Amin. Şimdi sıra senin, dedi büyücü. Tanrım, hak ettiğim için hayatta başıma gelen bütün iyi şeyleri anlamama yardım et. Beni senin doğrunu aramaya yönelten şeyin, azizlerin harekete geçiren aynı güç olduğunu, kuşkularımın azizlerin kuşkularıyla aynı olduğunu, zaaflarımın onların zaaflarıyla aynı olduğunu kavramama yardım et. Kendimin başkalarından farklı olmadığını kabullenecek kadar alçak gönüllü olmama yardım et. Amin. Güneşin son ışını bulutları terk edinceye kadar gün batımını seyrederek sessizce oturdular. Ruhları dua ediyor, dileklerinin yerine gelmesini niyaz ediyor ve bir arada oldukları için şükrediyorlardı. Büyücü, hadi bara gidelim, dedi. Biri de ve büyücü dönüş yoluna koyuldular. Biri de onu aramak için oraya gittiği ilk günü yine anımsadı. Bu hikayeyi baştan sona sadece bir kez daha düşünmeye, boyuna kendini ikna etmek için çabalamaya gerek olmadığına karar verdi. Büyücü, önünden yürüyen ve nemli toprakla taşların arasında adımlarını nereye atacağını biliyormuş gibi görünmeye çalışsa da, sürekli tökezleyen kızı dikkatle inceliyordu. Bir an için yüreği hafifledi, sonra yeniden kendini topladı. Bazen Tanrı'nın lütufları camı çerçeveyi parçalayarak gelirdi. Dağdan inerlerken büyücü, Birida'nın yanında olmasının ne güzel olduğunu düşünüyordu. O da bütün öteki erkekler gibiydi. Aynı zaaflara, aynı meziyetlere sahipti ve henüz hoca rolüne alışmamıştı. Önceleri insanlar onun derslerini dinlemek için İrlanda'nın dört bucağından o ormana geldikleri zaman büyücü güneş töresini anlatır ve gelenlere çevrelerinde olup bitenleri anlamaya çalışmalarını söylerdi. Tanrı kendi bilgeliğini insanların çevresine yerleştirmişti. İnsanlar da birkaç basit törenle bunları anlayabilirlerdi. Güneş töresini öğretme yöntemi 2000 yıl önce Havari Paulus tarafından şöyle tanımlanmıştı. Ve zaaflarda ve büyük korkular duyarak ve titreyerek senin yanındaydım ve senin inancın insanların aklında değil, Tanrı'nın gücünde saklı olsun diye konuşmalarım ve mesajlarım aklın anlaşılabilir sözcükleri yerine ruhun ve gücün gösterileriyle iletilirdi. Ama büyücü güneş töresini anlatırken insanlar onun dediklerini anlamaz ve öteki erkeklerden farksız olduğu için hayal kırıklığına uğrarlardı. Büyücü bunun önemli olmadığını, yaptığının herkese bilgiyi edinmeleri için gerekli yolları göstermek olduğunu söylerdi. Oysa onlar daha fazlasını istiyor, kendilerine bir rehber arıyorlardı. Karanlık geceyi anlamıyorlar, karanlık gecede önlerine düşecek rehberin meşalesiyle sadece kendi görmek istediklerini aydınlatacağını kavrayamıyorlardı. Ve eğer meşale kazara sönecek olursa, o insanlar dönüş yolunu bilmedikleri için kaybolup gideceklerdi. Ama bir rehbere ihtiyaçları vardı ve o da iyi bir hoca olabilmek için başkalarının ihtiyaçlarını kabul etmek durumundaydı. O yüzden derslerini herkesin kabullenip anlayabileceği, gereksiz ama büyüleyici abartılarla süslemeye başladı. Bu yöntem sonuç verdi. İnsanlar güneş töresini öğrendiler ve sonunda büyücünün yapmalarını söylediği şeylerden çoğunun saçma olduğunu fark edince kendileriyle dalga geçtiler. Büyücü de memnundu. Çünkü sonunda nasıl öğreteceğini öğrenmişti. Biri de farklıydı. Onun duası büyücünün ruhunun derinlerine işlemişti. Bu gezegende dolaşan hiç kimsenin başkalarından farklı olmadığını ve olmayacağını anlamıştı biri de. Geçmişin büyük hocalarının herkesle aynı meziyetlere, aynı kusurlara sahip olduğunu ve bunun Tanrı'yı arama yeteneklerini azaltmadığını yüksek sesle söylemeyi göze alabilecek çok az kişi vardı. İnsanın kendini başkalarından aşağı görmesi, büyücünün bildiği en kötü kibir örneklerinden biriydi. Çünkü bu farklı olmaya çalışmanın en yıkıcı yoluydu. Bara varınca büyücü iki viski söyledi. Biri de öteki müşterilere bak dedi. Herhalde her gece buraya geliyorlar. Herhalde hep aynı şeyi yapıyorlar. Büyücü birden Birida'nın kendisini gerçekten başkaları gibi gördüğünden kuşkulandı. Başkalarıyla gereğinden fazla ilgileniyorsun dedi. Aslında onlar senin aynan. Evet biliyorum. Beni neyin sevindirdiğini, neyin üzdüğünü biliyordum. Sonra birdenbire yeniden düşünmem gerektiğini fark ettim. Ama bunu yapmak çok zor. Peki fikrini ne değiştirdi? Aşk, bana kendimi bütünlenmiş gibi hissettiren birini tanıyorum. 3 gün önce bana kendi dünyasının da gizemlerle dolu olduğunu ve benim yalnız olmadığımı gösterdi. Büyücü tepki vermedi. Ama az önce Tanrı'nın lütuflarının bazen camı çerçeveyi parçalayarak gelmesiyle ilgili düşündüklerini anımsadı. Onu seviyor musun? Onu şimdi daha da çok sevebileceğimi fark ettim. Onun yolunda hiç yeni bir şey öğrenmesem de en azından önemli bir şey öğrenmiş olacağım. Risk almak zorundayız. Dağdan inerlerken büyücü o gece için büyük planlar yapmıştı. Ona ne kadar ihtiyacı olduğunu göstermek, kendisinin de tıpkı öteki erkekler gibi olduğunu, yalnızlıktan bıktığını göstermek istiyordu. Oysa Birida'nın tek istediği kendi sorularına cevap bulmaktı. Birida, buranın havasında bir tuhaflık var dedi. Atmosfer değişmiş gibiydi. Büyücü, bunlar ulaklar dedi. Tanrı'nın sol kolunun bir parçası olamayan, bizi ışığa çıkarmayan sahte iblisler. Gözleri parlıyordu. Gerçekten bir şeyler değişmişti ve kendisi de iblislerden söz ediyordu. Tanrı bizleri ıslah etmek için, misyonumuzu anlamamız için Tanrı'nın sol kolu lejyonunu kurdu diye sözünü sürdürdü. Ama Tanrı karanlığın güçlerini toparlayıp kendi iblislerini yaratma görevini birine verdi. O anda kendisinin yaptığı da buydu. Biraz panikleyen kadın ama iyiliğin güçlerini de toparlayabiliriz dedi. Hayır yapamayız. Biri de ona bir şey soracak olsa büyücünün dikkati başka yöne çekilecek, kafasındaki düşünceler dağılacaktı. Bir iblis yaratmak istemiyordu. Güneş töresinde iblislere ulak denirdi. Bunlar büyük iyilikler ya da büyük kötülükler yapabilirlerdi. Ve ancak en önemli hocaların onları çağırmasına izin verilirdi. Kendisi o hocalardan biriydi ama şimdi böyle bir ulağı çağırmak istemiyordu. Çünkü ulaklar özellikle aşkta hayal kırıklıklarının olduğu ortamlarda tehlikeli bir güç olabilirlerdi. Onun bu tepkisi Birida'nın aklını karıştırdı. Büyücü bir tuhaf davranıyordu. Büyücü yine iyilik güçlerini bir araya getiremeyiz dedi. İyilik gücü ışık gibi her yana dağılır. Pozitif titreşimler verirsen bütün insanlığa yararın dokunur. Ama ulakların gücünü birleştirecek olursan bundan sadece kendin yararlanır ya da kendin zarar görürsün. Büyücünün gözleri hala parlıyordu. Barın sahibini çağırıp hesabı ödedi. Benim evime gidelim dedi. Çay yaparım, sen de bana yaşamındaki önemli soruları sorarsın. Biri de durakladı. Büyücü çekici bir erkekti, kendisi de çekici bir kadın. O gecenin çıraklık dönemine son verebileceğinden korkuyordu. Kendi kendine risk almalıyım dedi yine.